Ayrım 3. Sayfa 35. 3. Bir göçebenin hayatı. Afrika'da büyüdüğüm için dünyanın öteki yerlerinde çok önemli gibi görünen tarih bilinci bende yoktur. Dilimiz Somalice'nin 1973'e dek yazılı bir alfabesi yoktu. Dolayısıyla okuma ve yazmayı öğrenmemiştik. Bilgi sözlü olarak şiirle ya da halk hikayeleriyle ve hayatta kalmamız için gerekli daha önemli beceriler ebeveynlerimizin öğretileriyle aktarıldı. Örneğin annem bana kuru bitkilerden sütü sızdırmayacak kaplar örmeyi, babam da hayvanları gütmeyi öğretmiştir. Biz geçmişi konuşmakla fazla zaman harcamazdık. Kimsenin buna zamanı yoktu. Her şey bugünle ve bugün ne yapacağımızla ilgiliydi. Tüm çocuklar çadırda mı? Tüm hayvanlar güvende mi? Nasıl yemek bulacağız? Nereden su bulabiliriz? Somali'de atalarımızın binlerce yıldır sürdürdüğü gibi bir hayat sürerdik. Bizim için hiçbir şey fazla değişmemişti. Göçebe olduğumuzdan, bırakın bilgisayar, televizyon ya da uzay uçuşlarını, elektrik, telefon veya arabalar bile bizim hayatımızda yoktu. Bu gerçekler şimdi yaşamaya verdiğimiz önemle birleşince bize, Batı dünyasında egemen olan zamana bakış açısından çok farklı bir açıyı vermekteydi. Ailemin öteki üyeleri gibi benim de kaç yaşında olduğum hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bunu sadece tahmin edebiliyorum. Ülkemde doğan bir bebeğin bir yıl sonra hayatta kalma garantisi yoktur. Dolayısıyla doğum günlerini takip etme geleneği bizde aynı şekilde önem taşımaz. Çocukluğumda programlar, saatler ve tarihler gibi yapay zaman sınırlamaları olmadan yaşardık. Bunun yerine yağmur ihtiyacımıza göre göçümüzü, gün ışığına göre günlük işlerimizi planlar ve mevsimler ve güneşle yaşardık. Saati güneşe göre söylerdik. Eğer gölgem batıdaysa sabah, tam tepedeyse öğlendi. Gölgem öteki yana geçtiyse öğleden sonra olmuş demekti. Gün ilerledikçe gölgem de uzardı. Bu, karanlık basmadan eve dönme zamanının geldiğinin işaretiydi. Sabah kalktığımızda o gün yapacaklarımızı kararlaştırır, sonra yorgunluktan bitkin düşene ya da gökyüzü önümüzü göremeyeceğimiz kadar kararıncaya dek o görevleri yapmak için elimizden geleni yapardık. Sabah kalkıp da sizin yerinize planlanmış bir gün geçirmeniz gibi bir şey yoktu. New York'ta insanlar sık sık ajandalarını karıştırıp 14'ünde öğle yemeği için boş musun ya da 15'i uygun mu diye sorarlar. Ben de neden beni buluşmak istediğin günden bir gün önce aramıyorsun diye karşılık veririm. Randevularımı kaç kez yazarsam yazayım bu fikre bir türlü alışamadım. Londra'ya ilk geldiğimde insanların sürekli saatlerine bakıp ardından acele etmeliyim diye haykırmaları beni hayrete düşürmüştü. Afrika'da ne telaş ne stres vardı. Afrika'da zaman yavaş hem de çok yavaş ve dingindi. Sizinle yarın öğlen civarı görüşürüz demeniz saat 4 ya da 5 demekti. Bugün hala saat takmam. Somali'de çocukluk yıllarımda zaman ne anneme yaşını sormamı gerektirecek kadar süratle ileri gider ne de geçmişte gömülü kalırdı. Sonuç olarak aile geçmişim hakkında özellikle evi çok genç yaşta terk etmiş olmam dolayısıyla fazla bir bilgim yoktu. Hep geri dönüp o soruları sorabilmeyi isterim. Küçük bir kızken sürdüğü hayatı ya da annesinin nereden geldiğini ya da babasının nasıl öldüğünü sormayı. Bu gerçekleri asla bilemeyecek olmam beni rahatsız ediyor. Buna rağmen annem hakkında bildiğim bir şey onun çok güzel bir kadın olduğuydu. Sizlere bu sözlerim annesine hayran tipik bir kızın ifadeleri gibi geliyor biliyorum ama o gerçekten güzel bir kadındı. Yüzü bir Modigliani heykelciğini andırıyordu. Koyu ve yumuşak cildi, siyah mermerden pürüzsüzce oyulmuş gibiydi. Teni simsiyah, dişleri bembeyazdı. Geceleri gülümsediğinde tek görebildiğiniz gece karanlığında havada asılı duruyorlarmışçasına duran parlak dişleriydi. Saçları uzun ve düz, oldukça da yumuşaktı. Tarağı olmadığından saçlarını parmaklarıyla düzeltirdi. İnce ve uzun boyluydu. Bunlar ondan tüm kızlarına miras kalan özelliklerdi. Sakin ve oldukça sessiz bir tavrı vardı. Ama konuşmaya başladığında oldukça komiktir ve çok güler. Şakalar yapar, bazıları komiktir, bazıları da oldukça kötü. Bazıları ise bizleri kızdırmak için söylediği aptalca küçük şakalardır. Bana bakıp, "Varis, neden gözlerin yüzünde gözden kayboluyor?" derdi. Fakat en favori ve aptalca şakası beni Avdokol diye çağırmasıydı. Avdokol küçük ağız demektir. Annem hiç sebepsiz bana bakıp, "Hey Avdokol, neden ağzın o kadar küçük?" derdi. Babam çok yakışıklıydı ve inanın bana o da bunun farkındaydı. 2 metre boylarında zayıf biriydi ve annemden daha açık tenliydi. Saçları kahverengi, gözleri açık kahverengiydi. Yakışıklı olduğunu bildiğinden kendini beğenmişti. Sürekli "Eğer yapmazsan gidip başka bir kadın getiririm" diyerek annemi kızdırır, sonra da istediğini yaptırırdı. Ya da "Buralarda sıkılmaya başladım, başka bir kadın bulacağım" der, annem de "Durma git, bul da görelim" diyerek karşılık verirdi. Birbirlerine gerçekten aşıktılar ama ne yazık ki bir gün bu sataşmalar gerçeğe döndü. Annem Somali'nin başkenti Mogadişu'da doğup büyümüştü. Öte yandan babam bir göçebeydi ve hep çölde gezinerek yaşamıştı. Onunla karşılaştığında annem babamı öyle yakışıklı bulmuştu ki onunla bir ömür göçebe olarak oradan oraya dolaşmanın romantik bir fikir olduğunu düşünmüş ve hemen evlenmeye karar vermişti. Büyük babam hayatta olmadığından babam büyük anneme gidip evlenmek için izin istemiş. Büyük annem "Hayır, hayır, kesinlikle olmaz" diye cevap vermiş. Sonra anneme "O sadece bir playboy" demiş. Büyük annem güzel kızının hayatını sahrada bu adamla, bu çöl adamıyla deve besleyerek mahvetmesine izin vermeye niyetli değilmiş. Fakat annem 16 yaşlarında kaçıp her şeye rağmen babamla evlenmiş. Ülkenin öteki kısmına gitmişler ve çölde babamın ailesiyle birlikte yaşamışlar. Bu da annem için bir sürü sorun yaratmış. Annemin ailesinin parası ve gücü vardı ve hiçbir zaman göçebe hayatı gibi zorlu bir hayat yaşamamıştı. Ancak bundan daha büyük bir ikilem babamın Darut, annemin ise Haviye kabilesinden oluşlarıydı. Kızılderililer gibi Somali halkı da kabilelere ayrılır ve her biri kendi grubuna aşırı derecede bağlıdır. Bu kabile gururudur. Tarihimiz boyunca çıkan savaşların da kaynağı bu olmuştur. Darutlarla Haviyeler arasında büyük bir düşmanlık vardır. Babamın ailesi kendilerinkinden farklı bir kabileye mensup olduğundan annemin daha aşağı bir ölümlü olduğu zannıyla ona hep kötü davranmıştı. Annem uzun bir süre yapayalnız kaldı. Fakat bu duruma uyum sağlamak zorundaydı. Ben evden kaçıp ailemden ayrıldıktan sonra Darutlar arasında yalnız bir hayat sürmenin nasıl bir şey olduğunu anladım. Annem çocuk sahibi olmaya başlayınca onları yetiştirirken kendi insanlarından ayrı olmanın özlemiyle duyduğu sevgiyi çocuklarına verdi. Ancak yine şimdi dönüp geriye bakıyorum da 12 çocuk sahibi olmanın onun için ne demek olduğunu anlıyorum. Hamileyken onun ortadan kaybolduğunu ve günlerce görünmediğini hatırlıyorum. Bir süre sonra kucağında küçücük bir bebekle ortaya çıkardı. Yanında göbek bağını kesecek bir aletle tek başına çöle gider doğum yapardı. Bir defasında o ortadan kaybolduğunda su aramak için kampı taşımak zorunda kalmıştık. Onun bizi bulması 4 gün sürmüştü. Kucağında yeni doğmuş bebeğiyle çölü dolaşarak kocasını aramıştı. Yine de tüm çocukları arasında ben hep kendimi onun için özel hissetmişimdir. Aramızda anlayışa dayalı güçlü bir ilişki vardı ve hala her gün onu düşünür, ben üzerime düşeni yapabilecek duruma gelinceye dek annemi koruması için Tanrı'ya dua ederim. Çocukken her zaman ona yakın olmayı isterdim ve tüm gün boyu akşam eve dönüp annemin yanında oturmayı ve onun başımı okşamasını 4 gözle beklerdim. Annem çok güzel sepetler örerdi. Bu başarması yıllar alan bir beceridir. Bana süt içebileceğim küçük bir kap yapmayı öğretirken birlikte saatler geçirirdik. Ama büyük parçaları örmede asla onun kadar başarılı olamadım. Benim sepetlerim eğri büğrü ve delik dolu olurdu. Bir gün annemle olma arzum ve çocukça merakım beni gizlice onu izlemeye yöneltti. Annem ayda bir kez kampımızdan ayrılır, öğleden sonra tek başına kalırdı. Ona, "Anne, senin ne yaptığını bilmeyi çok istiyorum. Her ay yaptığın şey ne?" dedim. Bana kendi işime bakmamı söyledi. Afrika'da bir çocuğun ebeveynlerinin işine karışma hakkı yoktu. Her zamanki gibi bana evde kalıp kardeşlerime bakmamı söyledi. Fakat o uzaklaştığında uzaktan çalıların arkasında saklana saklana onu takip ettim. Annem kendisi gibi uzaklardan gelen 5 kadınla buluştu. Hep birlikte başka bir şey yapılamayacak öğle saatlerinde devasa bir ağacın altında oturdular. O saatler boyunca hayvanlar ve aile bireylerinin hepsi dinleniyordu. Dolayısıyla onların da kendilerini harcayacak kısa bir zamanları olurdu. Uzakta karıncalara benzeyen simsiyah başlarını bir araya getirdiler. Patlamış mısır yiyip çay içerlerken ben de onları izledim. Ne konuştuklarını hala bilmiyorum. Çünkü onları işitemeyecek kadar uzaktaydım. Sonunda kendimi belli etme riskini göze almaya karar verdim. Yediklerinden canım çekmişti. Usulca yaklaşıp annemin yanında durdum. "Sen nereden çıktın?" diye bağırdı annem. "Seni takip ettim." "Yaramaz kötü kız," diye azarladı beni. Ama öteki kadınlar gülüşüp, "Aa, bakın siz şu küçük afacan kıza, gel buraya canım," dediler kıkırdayarak. Böylece annem de yumuşadı ve onlarla patlamış mısır yememe izin verdi. O yaşlardayken domuzlarımız ve develerimizle sürdüğümüz hayattan başka bir dünya olabileceği gibi bir düşüncem yoktu. Başka ülkelere seyahat etmeden, kitapsız, televizyonsuz, sinemasız kurduğum dünyam her gün çevremde gördüklerimden ibaretti. Annemin farklı bir hayattan gelmiş olduğunu kesinlikle bilmiyordum. 1960'ta bağımsızlık ilanından önce İtalya, Somali'nin güney bölgesini kolonileştirmişti. Sonuç olarak Mogadişu kültürü, mimarisi ve toplum yapısında büyük ölçüde İtalyan etkisi vardı. Bu yüzdendir ki annem de İtalyanca konuşurdu. Ara sıra kızdığında İtalyanca küfrederdi. "Anne," deyip şaşkınlık içinde yüzüne bakardım. "Ne söylüyorsun?" "Aa, İtalyanca. İtalyanca nedir? Bu da ne demek?" "Hiçbir şey. Sen kendi işine bak," deyip eliyle beni bir kenara iterdi. Daha sonraları kendi kendime, tıpkı arabaları ve binaları keşfedişim gibi, İtalyanca'nın bizim kulübemiz dışındaki dünyanın genişçe bir bölümü olduğunu keşfettim. Pek çok kez biz çocuklar annemin babamla evlenme kararını sorgulamışızdır. "Neden bu adamın peşinden gittin?" Erkek ve kız kardeşlerin dünyanın çeşitli yerlerinde yaşıyorlarken, hepsi de büyükelçi, "kendi yaşadığın yere, sahip olduklarına bir bak." "Neden bu şaşkınla kaçtın?" "O da bize babama aşık olduğunu ve birlikte olabilmek için kaçmaya karar verdiklerini söyleyerek karşılık verirdi. Gerçi annem güçlü, hem de çok güçlü bir kadındı. Yaşadığına tanık olduğum tüm o sıkıntılara rağmen sızıldandığına, şikayet ettiğine hiç şahit olmadım. Onun asla "bundan bıktım" ya da "artık bunu yapmayacağım" dediğini duymadım. Annem sadece susar ve hiçbir şey belli etmezdi. Ardından hiç belli etmeksizin bizi o aptal şakalarından biriyle gülmekten kırıp geçirirdi. Benim de amacım bir gün onun kadar güçlü olabilmek. İşte o zaman hayatta başarılı oldum diyebileceğim. İş seçiminde ailem tipik bir Somali ailesiydi. Çünkü Somali'nin %60'ından fazlası hayatını hayvan besiciliğinden kazanan göçebelerdir. Babam belirli aralıklarla cesaretini toplayıp bir kasabaya gider, bir çuval pirinç, biraz kumaş ya da battaniye almak için bir hayvan satardı. Kimi zaman da satılacak şeylerle birlikte alışveriş listesini kasabaya giden birileriyle gönderirdi. Başka bir para kazanma yolumuz ise İncil'de bebek İsa'ya Magi isimli müneccimin hediye olarak getirdiği söylenilen buhuru toplamaktı. Buhurun kokusu eski dönemlerde olduğu gibi bugün de hala değerlidir. Buhur, Somali'nin kuzeydoğusundaki dağlık bölgede yetişen Boswellia ağacından toplanır. Bu, yaklaşık 1 metre uzunluğunda dalları açık bir şemsiye gibi yanlara sarkan küçük güzel bir ağaçtır. Elime bir balta alır, ağaca zarar vermeden yavaşça gövdesine vurur, kabuğu yarardım. Sonra ağaçtan sütümsü bir sıvı akardı. Bu beyaz sıvının sakız kıvamında sertleşmesi için bir gün beklerdim. Doğrusu bazı zamanlar biz de bu sakızdan çiğnerdik. Sertleşen damlaları bir sepette toplardık. Sonra da babam onları satardı. Ailem de akşam kamp ateşinde buhur yakardı. Ve ben bugün ne zaman o kokuyu duysam o akşamlara dönerim. Bazen Manhattan'da buhur satan bir yer bulurum. evimi hatırlatacak küçücük bir şeyin özlemiyle kokuyu alırım. Fakat bu koku çöl akşamlarında yanan ateşimizin enfes egzotik kokusuyla kıyas kabul etmez bir taklittir. Büyük ailemiz her kadının ortalama 7 çocuğa sahip olduğu Somali için tipik bir aileydi. Çocuklar büyüdüklerinde ebeveynlerine baktıkları için büyükler tarafından gelecekteki huzur evi olarak görülürler. Somalili çocuklar ebeveynlerine ve büyük anne ve büyük babalarına büyük saygı gösterir ve onların otoritelerini asla sorgulamaya kalkışmazlar. Büyüklerinize abla ve abileriniz dahil saygılı davranmak, isteklerini yerine getirmek zorundasınızdır. Bu durum benim isyankar hareketlerimin çok yadırganmasının en önemli nedenleri arasındadır. Doğum kontrolünün olmamasının yanı sıra büyük ailelerin oluşmasının nedenlerinden biri de işi paylaşan ne kadar çok kişi varsa hayatın o kadar kolaylaşmasıydı. Fazlası ya da yeter kadar değil, sadece biraz su bulmak gibi temel işler bile yıpratıcı bir çalışma gerektiriyordu. Bulunduğumuz bölge kuraklaştığında babam su aramaya giderdi. Annemin otlardan ördüğü koca torbaları develerimize yüklerdi. Sonra evden ayrılır, su bulup çantaları doldurarak eve dönünceye dek günlerce dolaşırdı. Onu beklerken aynı noktada kalmaya çalışırdık. Ancak sürülerimize su bulmak için millerce dolaşırken bu iş giderek daha güçleşirdi. Bazen o olmadan yerimizi değiştirmek zorunda kalırdık. Fakat o yine de yollar, sokak işaretleri veya haritalar olmaksızın bizi bulurdu. Babam uzaktaysa, yiyecek için kasabaya gitmişse, su bulma işini çocuklardan biri üstlenirdi. Çünkü annem evde kalıp işleri yürütmek zorunluluğundaydı. Bazen bu iş bana düşerdi. Su bulmak ne kadar uzun sürerse sürsün, günlerce yürürdüm. Su bulmadan dönmek gibi bir şey söz konusu bile olamazdı. Eve asla eli boş dönemeyeceğimizi bilirdik. Çünkü suyun olmaması, umudun da olmaması demekti. Bir şeyler buluncaya kadar yürümeyi sürdürürdük. Hiç kimse ben yapamam mazeretini kabul etmezdi. Annem su bulmamı söylediğinde su bulmam gerekiyordu. Batıya geldiğimde insanların başım ağrıyor çalışamam diyerek sızlandıklarını görünce şaşırmıştım. Onlara size daha ağır bir iş vereyim, bir daha asla işinizden şikayet etmezsiniz demek gelirdi içimden. İş yükünü hafifletmek için daha çok insan gücü sağlamanın yollarından biri de kadın ve çocuk sayısını arttırmaktı. Ve bu da çok eşli evliliğin Afrika'da yaygın olduğu anlamına geliyordu. Benim annemle babam yıllarca birlikte yaşadıkları için bu konuda farklıydılar. Nihayet bir gün 12 çocuktan sonra annem, "Ben çok yaşlıyım. Neden kendine bir başka eş bulup bana rahat vermiyorsun? Artık beni rahat bırak," dedi. Annemin gerçekten bunu kastedip kastetmediğini bilmiyorum. Büyük bir olasılıkla babamın bunu yapacağını hiç düşünmemişti. Fakat bir gün babam ortadan kayboldu. İlkin su ya da yiyecek aramaya gittiğini düşündük. Annem her şeyle kendisi ilgilendi. 2 ay sonra onun öldüğünü sandık. Sonra bir akşam ortadan kayboluşu gibi aniden beliriverdi. Çocukların hepsi çadırımızın etrafında oturuyorlardı. Yaklaştı ve "Anneniz nerede?" dedi. Ona annemizin hala hayvanlarla birlikte olduğunu söyledik. "Pekala hey millet," dedi sırıtarak. "Sizi karımla tanıştırmak istiyorum. Benden pek fazla büyük olmayan 17 yaşlarındaki o küçük kızı kolundan tutup bize doğru itti. Hepimiz öylece ona baktık. Çünkü herhangi bir şey söyleme iznimiz yoktu. Üstelik ne söyleyeceğimizi de bilemiyorduk. Annemin eve döndüğü an dehşet vericiydi. Çocukların hepsi ne olacağını görmek için bekleşiyordu. Annem karanlıkta öteki kadını fark etmeksizin babama şöyle bir bakarak, "Demek eve dönmeye karar verdin, öyle mi?" dedi. Babam etrafına bakındı. "Ya şey evet, bu arada karımla tanış," diyerek kolunu yeni karısının omzuna attı. Yanmakta olan ateşin ışığında annemin yüzünü asla unutamam. Sadece yere baktı. Sonra "Lanet olsun, şimdi onu bu küçücük kıza mı kaptırdım?" diyebildi. Annem her ne kadar gizlemeye çabalasa da kıskançlıktan çılgına dönmüştü. Ne babamın yeni karısının nereli olduğunu ne de hakkında herhangi bir şeyi bilmiyorduk. Ama bu onun gelir gelmez çocuklara hükmetmesine engel olmadı. Ardından bu 17 yaşındaki kız anneme de patronluk taslamaya, "Onu yap, bunu getir, şunu pişir," demeye başladı. Günün birinde ölümcül bir hata yapıncaya dek işler gittikçe gerginleşti. kardeşim yaşlı adama bir şamar attı. Olayın gerçekleştiği gün biz çocuklar kendi yerimizdeydik. Her yer değiştirişimizde kulübemizin yakınında bir ağaç bulurduk. Bu yer çocukların odası olurdu. Bir gün kardeşlerimle ağacın altında oturuyorduk ki yaşlı adamın ağladığını duydum. Ayağa kalktığımızda küçük kardeşimin bana doğru geldiğini gördüm. "Neyin var? Ne oldu?" dedim ona. "Bana tokat attı. Çok sert bir tokat." Kimin olduğunu sormadım bile. Çünkü ailede hiç kimse yaşlı adama bir kez bile vurmamıştı. Ne annem, ne öteki büyük kardeşlerim, ne de bizleri arada bir döven babam. Yaşlı adama vurmak gereksizdi. Çünkü o içimizde en akıllı olanımızdı ve hep doğru olanı yapardı. Kardeşime tokat atması bardağı taşıran son damlaydı. Buna dayanamazdım ve gidip o aptal kızı buldum. "Neden kardeşime vurdun?" dedim ısrarlı bir tavırla. "O benim sütümü içti," dedi. Sanki bir kraliçeymiş ve sürümüzün tüm sütü onunmuşçasına kibirli bir edayla. "Senin sütün mü?" "O sütü kulübeye ben koydum ve eğer kardeşim içmek isterse susamışsa içebilir. Ona vurman gerekmezdi." "Aa, kes sesini ve çek git," diye bağırdı beni eliyle iterek. Gözlerimi dikip yüzüne baktım ve başımı salladım. Çünkü 13 yaşında olmama rağmen onun büyük bir hata yaptığının farkındaydım. Kız ve erkek kardeşlerim ağacın altında oturmuş babamın karısıyla aramda geçen konuşmayı duymaya çalışıyorlardı. Onlara yaklaşırken anlamlı anlamlı yüzlerine baktım ve "Yarın," dedim. Onlar da onaylarcasına başlarını salladılar. Ertesi gün şans bizden yanaydı. Çünkü babam birkaç günlüğüne evden ayrılacağını söylemişti. Öğleüstü dinlenme vakti geldiğinde hayvanlarımı eve götürüp kız kardeşimi ve iki erkek kardeşimi buldum. Babamın küçük yeni karısı haddini aşıyor diye söze başladım. Ona bir ders vermeliyiz. Buna son vermeli. "Evet, ama ne yapacağız?" diye sordu Ali. "Göreceksiniz. Sadece bana yardım edin." Yolculuk ederken eşyaları develere bağlamakta kullandığımız kalın, sağlam halatlardan aldım. Babamın ürkek karısını kamp yerinden uzaklaştırıp çalılık araziye götürdük ve üzerindeki elbiseleri çıkarması için zorladık. Sonra ben halatın bir ucunu dev bir ağacın dalından geçirerek küçük kadının ayak bileğine bağladım. Halatı çekip onu ağaçta sallandırdığımızda kız kah küfrediyor, kah bağırıyor, kah ağlıyordu. Erkek kardeşlerim ve ben onu yaklaşık 2 metre yukarı çektik. Ardından halatı bağlayıp onu orada çölün ortasında kıvranıp bağırır halde bırakarak eve döndük. Ertesi gün öğleden sonra babam beklenenden bir gün önce eve döndü. Bize küçük karısının nerede olduğunu sordu. Hepimiz omuz silkerek onu görmediğimizi söyledik. Allah'tan onu çığlıklarının kamptan duyulamayacağı kadar uzağa götürmüştük. "Hmm," dedi babam şüpheli gözlerle bize bakarak. Hava karardığında hala ondan bir ize rastlamamıştı. Babam bir şeylerin yanlış hem de çok yanlış gittiğinin farkındaydı ve bizi sorgulamaya başladı. "Onu en son ne zaman gördünüz? Onu bugün gördünüz mü? Onu dün gördünüz mü?" Biz de ona önceki gece karısının eve dönmediğini söyledik. Bu bir yalan değildi. Babam telaşa kapılarak deliler gibi her yerde onu aramaya başladı. Fakat ertesi günün sabahına kadar bulamadı. Babam gelinin ipini kestiğinde neredeyse 2 gündür orada baş aşağı sallanıyordu ve kötü durumdaydı. Eve döndüğünde babam öfkeden kudurmuştu. "Bunun sorumlusu kim?" dedi. Hepimiz susmuş birbirimize bakıyorduk. Tabii ki kadın söyledi. Varis lideriydi. Önce bana o saldırdı dedi. Babam beni yakalayıp dövmeye başladı. Ama çocukların hepsi onun üstüne çullandı. Kendi öz babamıza vurmanın yanlış olduğunu biliyorduk. Fakat artık tahammül edemiyorduk. O günden sonra babamın küçük karısı farklı bir insan oldu. Ona bir ders vermiştik. O da dersini iyi öğrenmişti. 2 gün baş aşağı sallanınca sanırım zihni tazelenmiş ve sevimli, kibar bir insan haline gelmişti. O olaydan sonra annemin ayaklarına kapanıp bir köle gibi davranmaya başladı. "Sana ne getireyim, senin için ne yapabilirim? Hayır, olmaz, onu ben yaparım, sen otur rahatına bak." Ben içimden işte böyle, en başından böyle davransaydın, bizi onca gereksiz üzüntüden kurtarırdın, küçük fahişe diye geçirdim. Göçebe hayatı çetin bir hayattı ve o kadın annemden 20 yaş genç olmasına rağmen yeterince güçlü değildi. Sonunda annem bu kızdan korkması için hiçbir sebep olmadığını anlamıştı. Göçebe hayatı zorluydu ama bir o kadar da güzeldi. Doğayla iç içe, birbirinden ayrılmaz bir hayat. Annem bir tabiat mucizesini bana isim olarak vermişti. Varis, çöl çiçeği anlamına gelir. Çöl çiçeği, çok az sayıda canlının hayatta kalabileceği kıraç yerlerde açar. Ülkemde bazı zamanlarda bir yıl boyunca yağmur yağmaz. Fakat sonunda tozlu toprağı yıkarcasına yağmur boşanır ve yağmurun ardından birer mucize gibi tomurcuklar görünür. Çiçekler parlak sarıya çalan turuncu renktedir. Bu nedenledir ki sarı hep benim favori rengim olmuştur. Genç bir kızın evleneceği zaman kabilesindeki kadınlar bu çiçeği toplamak için çölde dolaşırlar. Çiçekleri kuruturlar, sonra kuru yaprakları suyla karıştırıp sürülünce gelinin yüzüne altın sarısı ışıltı veren bir mayi hazırlarlar. Çeşitli desenler çizerek gelinin ellerini ve ayaklarını kınayla süslerler. Bakışlarına derin ve seksi bir ifade vermek için gözlerine rastlık çekerler. Tüm bu kozmetikler bitkilerden elde edilir. Dolayısıyla tamamen doğaldır. Ardından kadınlar gelini parlak renkte kumaşlarla sarmalarlar. Kırmızılar, pembeler, turuncular, sarılar. Ne kadar renkli olursa o kadar iyi olur. Fazla kumaşları olmayabilir. Çoğu aile oldukça fakirdir. Ama bu utanılacak bir şey değildir. Gelin kendisinin, annesinin ya da kız kardeşlerinin veya arkadaşlarının bulabileceği en güzel kumaşa sarınır ve büyük bir gururla hareket eder. Bu, tüm Somalilerin sahip olduğu bir özelliktir. Düğün günü geldiğinde büyüleyici bir güzellik abidesi gibi damatla buluşmak için evinden ayrılır. Erkekse bu güzelliğe asla layık olamaz. Düğün için kabiledeki insanlar hediyeler getirirler. Kendinizi bir şeyler almak zorunluluğunda hissetmeniz ya da hediye ettiğinizden daha iyisini alamadığınız için yüksünmenize gerek yoktur. Neyiniz varsa onu verirsiniz. Üzerinde de uyuyacakları bir hasır örebilir ya da bir kase verebilirsiniz. Yahut da bunların hiçbirine sahip değilseniz nikah sonrası kutlamalarda yenmek üzere yiyecek getirebilirsiniz. Benim kültürümde balayı denen bir şey yoktur. Dolayısıyla düğünün ertesi günü yeni evliler için iş günüdür ve birlikte hayatlarına başlamak için tüm bu hediyelere gereksinmeleri olacaktır. Düğünler dışında pek az kutlamamız vardır. Takvimle kayıtlı bayramlarımız yoktur. Böyle bayramlar yerine şenlik düzenlememizin öteki önemli bir nedeni uzunca süre beklenen yağmurlardır. Ülkemde su çok nadir bulunur ve kaçınılmaz olarak hayatın özüdür. Çölde yaşayan göçerler suya çok ama çok büyük saygı gösterir. Her bir damlayı paha biçilmez bir mal kabul ederler. Ben bugün hala suyu severim. Suya bakmak bile bana büyük bir coşku verir. Aylarca süren kuraklığın ardından bazen umutsuzluğa kapılırız. İşte o zaman insanlar Tanrı'ya yağmur için dua etmek amacıyla bir araya gelirler. Bu bazen işe yarar, bazen işe yaramaz. Yine bir yıl yağmurlu mevsim geçip gitmiş, tek damla su yere düşmemişti. Hayvanlarımızın yarısı ölmüş, öteki yarısı susuzluktan bitkin düşmüştü. Annem yağmur duası için bir araya gelineceğini söyledi. Adeta topraktan bitmişçesine insanlar belirdi. Hepimiz dua ediyor, şarkı söylüyor, dans ediyor ve mutlu olmaya, moral kazanmaya çalışıyorduk. Ertesi gün bulutlar toplandı ve yağmur boşandı. Sonra her yağmur yağdığında olduğu gibi gerçek şenlik başladı. Elbiselerimizi çıkarıp coşkuyla suya koştuk ve aylardan sonra ilk defa yıkandık. İnsanlar yağmuru geleneksel danslarımızla kutladılar. Kadınlar el çırpıp şarkı söylüyor. Tatlı pes sesleri çöl akşamında uğulduyor, erkekler havaya sıçrıyorlardı. Herkes yiyecek bir şeyler getirmişti ve bizler hayatın armağanına şükretmek için krallar gibi yiyorduk. Yağmuru izleyen günlerde altın sarısı çiçekleriyle savanalar tomurcuklanır, otlaklar yeşerir. Hayvanlar doyuncaya dek yiyip içerek bizlere rahat bir nefes alma ve hayatın tadına varma şansı sunarlar. Yağmurun oluşturduğu göllere giderek yıkanıp yüzeriz. Serin havada kuşlar şarkı söylemeye başlar ve göçebelerin çölü cennete döner.